Gazeteci Melih Okur, RSFM'de Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Melih Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Melih Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de. Melih Okur'la Anlat Bana başlıyor.
İyi akşamlar Türkiye. Bugün 29 Aralık 2021. 2 gün sonra yepyeni bir yıla gireceğiz. Hep umutlu olacağız. Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Umut değişimi, umutsuzluk değişime direnmeyi getirir. Biz her pazartesi ve çarşamba saat 19.30'da karşınızdayız. O yüzden pazartesi ve çarşamba aman aman kimselere randevu vermeyin. Çünkü biz bambaşka bir pencereden size seslenmek, sizin görüşlerinizi almak istiyoruz. Ve biz bugün iki konukla aslında sayıları, rakamları bir yana bırakıp biraz da ekonominin talk show'unu yapma niyetindeyiz. Neden yıl bitiyor? Herkes mutsuz, hava yağmurlu. Dolar %6 yine yükseldi, mutsuzluk diz boyu falan filan. Sözü uzatmayalım ve öncelikle konuğumuzu size takdim edelim. Murat Kubilay ilk konuğumuz. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Ne kadar gençsiniz?
Teşekkür ederim. O sizin gençliğiniz ve güzelliğiniz diyerek ben karşı bir iltifatla bulunayım.
Ne kadar zarifsiniz. Çünkü uluslararası finansçı, ekonomist, şapkalar çok. En iyi şapkalardan biri. Gençleri ve kadınları düşünüyor. Daha ne olsun değil mi?
Yani birinin düşünmesi gerekiyor. Herkesin morali çok bozuk. Bugün iki tane kötü haber aldım arkadaşımdan. Haliyle böyle iş derdi olan insanları birilerinin dile getirmesi gerekiyor. Onu da ben üstlenmiş oldum. Kötü gün dostu gibi.
Peki, iyi gün dostunuz var. O da karşımızda şu an.
Evet.
Diğer konuğumuz Murat Muratoğlu. Sözcü gazetesi yazarı, uluslararası finans uzmanı diyorum Murat Muratoğlu size de.
Ben Murat Kubilay'a gençleri düşünmeye bırakıyorum. Kalanları ben alırım.
Niye evde kaldınız? Niye buraya gelmediniz?
Ya siz biraz ya İstanbul trafiğini bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Benim oraya gelmem için sabah 8'de yola çıkmam gerekiyordu.
Ben çıktım yola. Saat 4'te çıktım, baktım araba gitmiyor. İndim, metrobüse bindim. Herkesin suratı bir karış. Neredeyse beni dövecekler. Maske, mesafe derken sesimi kıstım, bir kenara çekildim. Buraya geldim. Bak gördüğünüz gibi karşınızdayız.
Ya ben hakikaten yani o işe çok katılıyorum. Bak mesela bundan iki gün önce yani haber kötü gibi gelecek ama değil aslında. Şöyle kripto para piyasasında 450 bin lira mı ne varlığını kaybeden bir kişi eşini vurmuş, kendini vurmuş, intihar etmiş. Güzel. Güzel kardeşim, sen daha 25-30 yaşındasın. Yani herhangi bir 60-70 yaşındaki bir adama tekrar 25 yaşına dönmek için 20 milyar dolar verir misin dese her gözünü kırpmadan verir. Sıfırdan başlamak için her şeyini verir adam. Yani her şeyi sıfırdan başlayabilir. Para bu kadar önemli değil. Yani niye bu kadar kendini kasıyorsun? Parayı kaybetmiş olabilirsin. Gençsin, kazanırsın. Yani bir de bunu 70-80 yaşındaki bir insana sorsanız da neleri feda eder o yaşlara geri dönmek için? Yani bırakın hayatınızı yaşamaya çalışın. Para kaybedilir, kazanılır.
Paran var, parası olan böyle keyifli keyifli konuşuyor. Cüzdanı
hiç
kabarak...
Vallahi hiç alakası yok.
Para yani var mı?
Bana da 25 yaşına dön deseler seve seve her şeyimi veririm yani.
Kaç yaşındasınız hocam?
27.
27 yaşında değil. 37 vardır. 37 ile 45 arasında bir yaş.
Hangi 37? Ama Murat Kubilay'dan gencim.
Peki. Genç mi sizden daha?
Ben ikna oldum. Ama şunu fark ettim bu keyiften. Herhalde Murat arkadaşımız 18'den doları satmış, 11'den yerine koymuş. Başka türlü bu kadar mutlu olmaz.
Küçük yatırımcıyı çarpanlardan birisin galiba ya,
18'den
Murat.
18'den satabilen olmadı ki ya. Gece zaten bankalar bütün hepsini kapattılar. üzerine üstlük yani düşük bir volümle indirdiler. Yani 18'den kimse satmadı kuvvetle muhtemelen ama yani satmış gibi yapanlar çok oldu. 17 küsürden satanlar oldu ama 18'i o saatlerde piyasa kapalıydı yakalayabilsem. Yani ben işin açıkçası 12, 14, 16'da vedalaştım kendileriyle. Ortalama 14'e anca geliyor belki.
Güzel para. Bir kahve mi içeriz, yemek mi yeriz bilmiyorum değil mi? Ne isteyelim Murat?
Valla bence birazcık daha beklentileri yukarı tutmanın faydası var. Sonuçta hala yerine 11.30-12'lerden koyabiliyordu.
En son yemeğe gittiğimizde kahveleri Murat ödemişti. Benim borcum var ona zaten.
Peki biz küçük yatırımcıyı kim çarptı ona da bakacağız ama öncelikle bu sohbete başlamadan önce siyaset gündemine kısaca bir göz atalım bakalım sonra ana konumuz KKM biliyorsunuz biz kur korumalı TL vadeli TL mevduatına kimse alınmasın KKM diyoruz. Onun için KKM diye de uzatıyoruz ama onun yerine yeni gelen enstrümanlara da bakacağız. Ama gelin önce şu gündeme bir göz atalım mı?
Cenab-ı Allah biliyor. Milletimize hiç ihanet etmedi. Cumhurbaşkanımız ne kadar yalnız kalırsa kalsın ben sadece milletin ve sadece Allah'ın önünde eğilirim cümlesinin ve ortaya koyduğu fiiliyatın dışında başka bir iş yapmadı. Onun için sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır, bize yaptıran Allah'tır, bize yaptıran Allah'tır.
Peygamber bile bana bunları Allah yaptırıyor demez. Allah'ın kelamı budur der. Allah böyle söylüyor der. Allah'ın isteğine uygun davranış biçimi budur diye söyler. Herkesi terörist yaftasıyla yaftalayan, örneğin Todex vurgununu yapan hırsızı makamında ağırlayan, Sezgin Baran Korkmaz'a abicim seni hep birlikte tepeden aşağıya korumaya aldık, bütün yasakları kaldırdık, kaç sen yarın buradan deyip yollayıp sonra gerekli işlemleri tekrar başlatıp oteline çökenlerle arkadaşlık yapan, ya bu kadar da haramzadelik olur mu diyene bana sorma diyor, Allah yaptırıyor. Süleyman Soylu aklını yitirmiş bir meczup değilse sizi dinle kandıran bütün kusurlarını günahlarını hep din üzerinden Allah böyle istiyor diyerek sizi kandırmaya çalışan biridir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bize yaptıran Allah'tır sözlerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da tepki geldi. Karamollaoğlu, takdir Cenab-ı Hakk'ın ama insan mesuldür. İşledikleri kabahati Allah'a yüklemeye çalışıyorlar dedi. Saadet Partisi lideri, Hasan Sabbah'ın adamları haşhaşiler de böyle inanıyordu. FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu ifadelerini kullandı.
Bu evlatlarımızın hakkını hukukunu korumak benim boynumun borcudur. Her türlü hukuki desteği vereceğiz. Her türlü hukuki desteği. Haklarını alıncaya kadar da mücadele edeceğiz. Saray da bunu çok iyi bilsin. Sarayın şürekaları da çok iyi bilsin. Birilerinin hakkını birilerine yedirmeyeceğiz. Herkesin hakkı kendisine ait olmalı. O nedenle ben bu arkadaşların huzurunda da milletime açık ve net söz veriyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım. Ne mülakatı kardeşim? KPSS'ye giriyor. Kim kaç puan alıyorsa puanına göre yerleştireceksiniz kamu. Bitti bu kadar. Benim adamım olsun, onun adamı olsun, onun dayısı olsun, onun akrabası olsun. Dayısı olmayan ne yapacak? Akrabası olmayan ne yapacak?
Evet, gündemdeki iki önemli konu. Biri İBB teftişi, soruşturması ya da kayyum gelir mi gelmez mi tartışması üzerinden yürüyen siyaset. Diğeri ise KPSS sınavlarına girmiş. En iyi puanı almış öğrencilerin mülakatlarda devre dışı bırakılması. Gençlerin hali. Siyasetin gündemi bu. Ne diyorsun gençler için Murat Kubilay?
Yeni bir şey değil ki. Daha önce de FETÖ bunu yapıyordu. Şimdi demek ki arkasından gelenler de aynı taktiklerle devam ediyorlar. Ben hala şüpheliyim. Bu sorular falan da çalınıyor mu? Mülakattaki sorular veya yazılı sınav soruları önceden veriliyor mu? Bunların hepsi çok yaygınlaşarak yapılıyor. Yani hukuk niye önemli? Demokrasi niye önemli? Bundan ama... Şunu da söyleyeyim, bunlar insanı çok kızdırır. Yani böyle bir yapıyorsun, iki yapıyorsun, insanın ağını alıyorsunuz ama eninde sonunda işler ortaya çıktığı zaman arkadan müthiş bir öfke ortaya çıkar. O yüzden yani bu işleri bugüne kadar girmiş olanlara tavsiyem bir an önce bunları sonlandırmaları, yoksa o şeyin altında kendileri kalacak.
Yani herkes vicdanını dinlemeli, vicdanının sesiyle konuşmalı, liyakata dikkat etmeli ve birbirine saygılı olmalı. İşin özü bu.
Şüphesiz öyle. Bir de bir şey daha ekleyeyim. Fırsat eşitsizliği diye bir şey var. Yani zaten normal koşullarda liyakat bile yetmiyor. Fakir ailelerden gelenler var. Kadınların durumu daha zor. Doğuda yaşayanlar, küçük kentlerde yaşayanlar var. Yani bunlar zaten bizim derdimizken, bir de üstüne üstlük böyle mülakatlarda sahtekarlık yapmak, etmek. Yani İşte hiç olmaması gereken şeyler ama maalesef yeni Türkiye'nin normali bunlar.
Yeni Türkiye'nin normalini değiştirmek zorundayız. Umutlu olacağız, değişim diyorum ben. 2022'den umutlu musunuz?
2022 şimdiye kadarki başladığımız en kötü yıl olacak. Bitirirken de en iyi yıl olacak. Öyle umutluyum.
Aa, Murat sen ne diyorsun? Murat Muratoğlu.
Yani kötü başlayacağına, kötü devam edeceğine inanıyorum ama Murat Kubilay'ın umudunda bir erken seçim gözüküyor belli ki. Çünkü mevcut yönetimle bazı şeylerin iyi gitmesi çok da mümkün gözükmüyor. Fakirleşen ülkeler aynı zamanda faşistleşir. Yani bu kaçınılmaz olarak önümüze çıkan bir gerçektir. Bir bakıyor Türkiye 2022 yıllarının sonuna doğru bugünden çok daha fakir olacak. Haliyle daha faşist bir ülke olacak. Ve ben Murat kadar umutlu değilim 2022 yılı için ama çağını gönülden Murat'ı destekliyorum. Hep bunları da bana Allah söyletiyor bu arada. Kendim söylemiyorum.
Bana da her şeyi Allah söyletiyor. Ben sosyal, ekolojik, piyasa ekonomisinin dünyayı, Avrupa'yı ve Türkiye'nin de rotası Avrupa ise Türkiye'yi de şekillendireceğine inanıyorum. Siyaseti de bilemiyorum.
Ya biz şimdi böyle haritalarda bir ülke vardır. İşte mesela derler ki trafiğin soldan aktığı ülkeler, sağdan aktığı ülkeler farklı renkler verirler. Bir tane de gri ülke vardır. Veri yok. Veya böyle uç bir örnektir. İşte biz tam o ülkeyiz şu anda. Yani bu dedikleriniz falan şu an günlük hayatımızın aslında o kadar arkasında kalmış dertleri ki hayatta kalmaya çalışıyoruz. Mesela ben bir yandan ekrana bakıyorum. Altın kaç paraymış diye. Hakikaten ezberimde yok çünkü sürekli değişiyor. Şimdi normalde değil mi bir stabilite olur, istikrar olur. Yani bunları bile daha koyamadığımız için ekoloji ve benzeri konular bizde çok romantik
ama
kalıyor.
Ben Almanya'daki değişen düzen üzerinden özellikle Güney Asya üzerinden gelen dalgaya karşı AB'nin aldığı konumu ve Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olduğu için eğer o önlemleri almazsa mal satamayacağını bildiğim için söylüyorum.
Zaten çok net bir şekilde 2030'a kadar yeşil dönüşümü büyük ölçüde yapmazsak artık gümrük birliğinden bir şey faydalanamıyoruz. Yeni gümrük duvarlarını bize koyacaklar. O çok net.
Ders çalışıyor muyuz?
Henüz daha o konuya gelemedik.
Peki biz hangi konuya gelelim bugün? Ana konumuz.
Bugünkü konumuz kur korumalı mevduat olsun. KKM.
KKM. Evet. Şimdi bir de AKM geldi biliyorsunuz. Şimdi nedir bu KKM?
Şimdi Eylül ayından sonra iktidar sıkıştığını gördü. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Yaptı da ayağını dolandı. İşleri daha kötü hale getirdi ve aslanı uyandırdı. Kim? Hane halkı, bireyler. Bireysel yatırımcılar da panik yaptı. 90'lardaki gibi bir anda dövize saldırmaya başladılar. Çok normal, spekülasyon amaçlı değil. İşte ceplerine kalmış 3-5 kuruş ne varsa oraya gittiler döviz aldılar. Çünkü baktılar ki her gün dolar kuru gidiyor. Hatta Merkez Bankası satıyor gene gidiyor. Ne yapalım? Şimdi Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminde bir iki tane yöntem var. Bir faiz arttıracaklar, bir de rezerv satacaklar. Faiz arttıramıyorlar, rezerv satış da yetmiyor. O zaman yeni bir şey üretelim. İşte bunu üretelim. Yani öyle bir şey size satalım ki gayet de cazip. Bunu da hemen burada söyleyeyim. İyileri de söyleyelim, kötüleri de söyleyelim. Kur yukarı giderse siz hiçbir zarar görmeyeceksiniz. Merak etmeyin, hemen onu ödeyeceğiz size. Hatta bugünden itibaren altın da yukarı giderse onu da ödeyeceğiz. Ama düşerse de yine faiz cebinizde kalacak. Ve siz Türk lirası faizle kazanabileceksiniz. Aslında bize büyük bir kıyak geçiyorlar. Ama tabii ki öyle bir endişemiz var ki, güven sorunumuz var ki bu ekonomi yönetimiyle. Zaten bilmem kaç zamandır burada kamu maliyesine, devletin yasa yapma gücüne karşı bir güvensizlik vardı. Hepsi bir araya geldi. Şimdi bu avantajlar olsa bile kimse de gidip kolay kolay cesaret edip
avantajlar
deneyemiyor.
Avantajlar nedir avantajlar? Şu avantajların bir altını çizelim.
Şimdi normalde standartta dolar aldınız. Faizi var mı? Yok. Şimdi git diyelim ki bu işte kur korumalı mevduata girdiniz. Dolar kuru diyelim ki çok yukarı gitmedi. Olabilir mi? Olabilirdi. Gitmediği dönemleri gördük. O zaman ne yapacaksınız? Gene TL faizi kazanacaksınız. Süper değil mi? Varsayalım ki yukarı gitti dolar kuru. Kaybınız var mı? Yok. Aynen ödeyecek devlet. Aslanlar gibi arkanızda sizin. Çok güzel bir garanti vermiş. Velev ki aşağı gitti. En güzel durum bu. Çünkü artık siz paranızı, döviz miktarını koruyorsunuz. Üstelik yeni alacağınız döviz kadar da bir faiz veriliyor. Yani size bir TL faiz vermiş. Git ona bir daha döviz al. Ne kadar güzel bir avantaj. Yani dolayısıyla devlet sözünde durursa bilmedik oyuna yeni bir kural koymazsa ilk bakışta çok da cazip bir enstrüman.
Aynı zamanda arka kapıdan faiz arttırma yolculuğu gibi geldi bana.
Yani faiz arttırmak demeyelim ama az çok o işleve geldi. Yalnız bir fark var burada, gönüllülük esas. Yani kimse buna girmezse o zaman faiz artmamış olacak. Herkes girerse evet o zaman çok fazla bir faiz arttırmış gibi bir durum olacak. Dolayısıyla yani Allah'tan bir zorlama yok. Çünkü zorlama olsa çok ters tepiyor Türkiye'de. Ama sistemin çalışması için de çok kişinin girmesi gerekiyor. Pek de şu ana kadar giren yok. Olsa sabah akşam bize davulla zurnayla söylerlerdi herhalde.
Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi yarın Merkez Bankası, finansal okul yazarlık önemli. Yarın Merkez Bankası'nın bilançosuna bakacağız. Bir şey görmeyeceğiz tabii.
Yani İlk olursa haftaya göreceğiz.
Zaman? Haftaya.
Evet, haftaya perşembe yayınlarlar. Ama tabii bu ayrımları verirler mi emin değilim. İşler iyi giderse verirler. Kötü giderse...
Bakacağız. Peki Murat Muratoğlu. Arka kapı diplomasisi, küçük yatırımcının çarpılması, bu KKM hakkında sizin görüşünüz nedir?
Vallahi çok tehlikeli bir kumar oynuyorlar. Yani öncelikle bu kur korumalı mevduat falan değil, bildiğin kol opsiyonu aldığınız bir mevduat. Yani bu aslında bankalarda da öyle çok ekstra tercih edilen bir ürün değildir. Nedeni şudur, siz bu kol opsiyonu alırken kendinizi korumak için ekstradan para ödemek, prim ödemek zorundasınızdır. Size yerinize devlet bu primi ödüyor ve dolar artarsa ben sana farkını vereceğim diyor. Bu güzel bir şey ama aynı zamanda devletin koyduğu tabii bazı kısıtlamalar mevzu bahis. Ne bu? 3 ay içinde satamazsın. Satarsan gerekirse zarar edersin. Şimdi tamam opsiyonda da böyledir. Yani belirli zaman içinde satamazsın edemezsin ama tabii insanlarımız yani şu anda bir hafta sonra ne olacağını bilmediğimiz bir ülkede 3 aylık parayı bağlamak ne kadar karlı olabilir? Bazı soru işaretleri herkesin kafasında var. Yani en basitinden 3 Ocak günü ne olacak? Enflasyon açıklanacak. Benim ilk tahminim %15 açıklanacağıydı. Şu anda işte 24'ünde fiyatlar toplandı. Bir dahaki fiyatlar toplandı. İşte ay sonuna kadar da 3-5 fiyat daha toplanacak. O sırada dolar düştü. Fiyatlar fazla oynamadı ama onu illa kullanıp %10-12 civarında bir enflasyon çıkarmalarını bekliyorum. Daha az artık benim için.
Aylık tüketici enflasyonundan söz ediyoruz.
Tabii tüketici enflasyonundan
söz ediyoruz. Bir de üfeye baksak.
Üretici fiyat enflasyonunda öyle çok fazla bir oynama yapamıyorlar. Çünkü üreticilerin aldıkları kur belli. Yani tüketici fiyatlarında çok fazla tüketici olduğu için ve çok fazla aynı zamanda veri sağlayıcı olduğu için haliyle üzerinde oynama yapmak daha kolay. Daha dar kapsamda oynama yapmak çok kolay olmuyor. Mesela işte geçen ayki enflasyon rakamlarında biz araba fiyatlarını alamadık gibi 3. sınıf salakça bir açıklama yaptılar. Ya sen koskoca kurum araba fiyatı nasıl alamaz? Çünkü araba fiyatlarının özelliği enflasyon sepetinde ağırlığı en yüksek olan 2. ve 3. maddeler. Yani dizel arabalar ve benzinli arabalar olarak geçiyor. Haliyle sen ağırlığı bu kadar yüksek fiyatları alamayıp düşük olarak açıklarsan enflasyon düşük çıkar. Geçen ayki savunmaları oydu. Sen o koltukta oturmayacaksın o fiyatı alamıyorsan. Daha önce de bir sürü fiyat alamadılar. Daha önce bayram diye fiyat alamadıklarını biliyorum ben ya. Yani bayramda sen nasıl fiyat alamazsın? Sonra ben bir gün YouTube kanalıma işte eski TÜİK Başkanı, İstatistik Kurumu Başkanı'nı Sayın Aydemir'i davet ettim. Dedi ki ben de bu rakamlara inanmıyorum. Yani koskoca TÜİK Başkanı kendi yönettiği kurumun rakamlarına inanmıyor, arkasında durmuyorsa ben hiç inanmam. Yani benim kurumum yalan söylemeye başladı dedi. Artık Google'dan fiyat alıyorlar, orada ekliyorlar dedi. Bakın bunlar benim demecim değil. Bunlar birebir Aydemir'in demeci. Bunu Birol Aydemir defalarca söyledi. Üzerine üstlük işsizlik rakamlarıyla oynuyorlar dedi. Yani her türlü oynamayı bir söyledi. Şimdi sen kendi çalışan eski en üst düzeyine bunu inandıramadıysan, yani halkımızın inanmaması da çok normal. En son galiba Metropol bir araştırma yapmıştı. Avrasya'da bir araştırma yapmıştı. Birinde %92, birinde %93 İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerine inanmamak söz konusuydu. Yani %7 ile %8 oranında saf damıtılmış arkadaşlar enflasyona inanıyordu. Şimdi bu enflasyon niye önemli? Enflasyona göre sen memur maaşına zam yapıyorsun. Enflasyona göre sen her türlü yeni düzenleme yapıyorsun. Yani memurların elinden sen paranı çalıyorsun aslında. Yani sen o kadar masum bir kurum değilsin. Bu yanlışlıkla bir anda savunulacak bir durum mevzu bahis değil. Ha, bu yüksek enflasyon bir kere seriye girmiş olacak Aralık ayı. Ve 12 ay boyunca bu enflasyon seriden çıkmayacak. Bu ne demektir ki? Enflasyon 2022 yılının belki son ayına kadar, en azından 2023'ün başına kadar %20'nin altına inmeyecek. Senin faizlerin en az 2-3 puan indireceğini aşikar. %11'e çekeceksin. Ne oluyor? Haliyle insanlar kendini korumak için yine dolar alacaklar. Yani doların şu anda 18'den 11'e inmesi insanlara sadece fırsat tanıdı. Çünkü insanların kendini kur korumalıdan başka Türk lirasından korumaya ihtiyacı vardı. Yani kuru belki koruyorsun ama sen yani kur düşük kaldıkça aslında para kazanamıyorsun. Çünkü sen enflasyon karşısında kaybediyorsun. İşin enteresan tarafı sen bugün dolar alırsan Amerika'da da enflasyon %7'ye yakın. Yani bugün aldığın 100 dolar yani eski, elinde olan 100 doların aslında bugünkü alış değeri 93 dolar. %7 enflasyon. Yani sen aslında dolarda dururken de paran eriyor. Yani kendini nasıl koruyamayacağını biliyorsun fakat hiçbir şey yapamıyorsun. Yani maalesef enstrüman azlığı, bazı sorunlar bunu bize getiriyorlar. Yani üzerine üstlük ülkede güven yok. Yani sadece para birimine değil hiçbir şeye güven yok. Bir saattir işte istatistik kurumuna konuşuyoruz. Güven var mı? Yok. E Murat daha demin açıkladı işte. İşe almalarda güven var mı? Yok. Yani hiçbir kuruma, hiçbir makama artık insanlar güvenmiyor. E güvenmemekte haklılar mı? İşin açıkçası herkesin haklı olduğunu gösteriyor. Yani sen git birinciyi mülakatta ele. Yani böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? E sonra Allah bize bunları yaptırıyor. Yani artık tabii insanlar da biraz uyanıyor ama çok yavaş uyanıyor. Yani kadim Türk halkı, kadim Anadolu insanı çok severiz eyvallah. Ama yani maalesef Avrupa ülkelerinden hatta Güney Amerika ülkelerinden dahi daha zor uyanan bir halka sahibiz. Belki yıllar boyunca imparatorlukla yönetilmemiz, padişahların yönetmesi, halkın biraz daha her şeye evet demesi nedeniyle genlerimize işlenmiş. Ama maalesef bu böyle yani ve fakir insanların özgürlüğü düşünme lüksü yoktur. Çünkü onların özgürlüğü eve ekmek götürmektir.
Ekmek demokrasidir. Aslında ekmek özgürlüktür. Fakirleşen Türkiye fotoğrafını verirken Murat dinliyor. Murat Murat'ı dinliyor. İki Murat'tan ne çıkacak? Meliha da soruyor. Soruyor ama önce ekonomi gündemine şöyle Meliha bir göz atalım. Olsun. Efendim?
Soracağın da dilek tutsun bak aramıza girmiş.
Dileği tuttum ben yani 2022. Evet dileği tuttum döneceğim. Şu ekonomi gündemine bir göz atalım ondan sonra dileklerle devam edelim.
Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Üstelik bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız.
Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi. Kim girdi biliyor musunuz? Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. O gece birbirleriyle adeta yarıştılar.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 20 Aralık gecesi döviz satışı yapıldığı konusunda ısrarcı. 20 Aralık gecesi Vakıfbank'ın 1 milyar dolarlık rezervini bozdurduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu 22 Aralık akşamına kadar Vakıfbank 4,5 milyar dolar, Halkbank 3,6 milyar dolar, Ziraat Bankası 6,5 milyar dolar, Merkez Bankası arka kapısından da 4,5 milyar dolar, toplamda da 19,1 milyar dolar satış yapıldı iddiasında bulundu.
BDDK'nın günlük bülteninden alınan verilere göre kur korumalı mevduat açıklamasının yapıldığı günden bu yana bankalardaki döviz mevduatları azalmak bir yana 1.6 milyar dolar arttı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 13 bankaya alınan kararın uygulanmadığı gerekçesiyle para cezası kesti. Merkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikasını açıkladı. Buna göre orta vadeli enflasyon hedefi %5 olarak belirlendi. Merkez Bankası altın hesaplarını Türk lirasına dönüştürenlere destek verecek. İlgili tebliğ resmi gazetede yayımlandı.
İşte gündem. 13 bankaya ceza. Hani diyorduk ya bankalar taahhütname istiyor, alıyor diye. Onun yansıması en güzeli de bugün açıklanan Merkez Bankası raporundan yansıyan %5'lik enflasyon hedeflemesi ve altına dayalı tabii ki altın korumalı TL mevduat yolculuğu. Ne diyorsunuz bu paketin bütününe?
Şimdi önce şu %5'te bir şakamızı yapalım yani.
Yapalım.
2012'den beri 10. defa %5 için yani bunu halter gibi düşünelim. Halteri her seferinde 200 kiloyu koyuyoruz. Her seferinde kaldırmayıp geri dönüyoruz. Her seferinde aynı kiloyu deniyoruz. Artık anlayalım ki %5'i yapamayacağız biz. Öyle ki bu sürede bir kere de %25'e kadar çıkarmıştık. Şimdi tabii onun da rekoru bu ay. Biraz önce Murat'ın dediği gibi çıkarız. Yani 30'u görür müyüz bilmiyorum. TÜİK son dakikada işte böyle 3'te başlayan bir rakam olmasın derse
hemen
ne hala?
Araya gireyim. Sizin enflasyon tahmininiz ne?
Ben de 28 ile 30 arasını görürüz diyorum yıllık enflasyon. Asıl ben üfede korkunç bir rakam bekliyorum. %80'i görürsek şaşırmayalım.
Ben onun için sordum. Yani halk diyor ya, fiyatlar niye inmiyor, niye inmiyor? Üfeye bakacağız değil mi?
Evet evet, üfede hakikaten eşi benzeri görülmemiş. Son 20 yıldaki enflasyonda yarım yamalak da olsa ilerlemiş mücadelemizi tamamen geride bırakacak şok edici bir rakam geliyor. Çok net. Bu hatta kur 18'den 12 liraya inse bile bu artık geçer. İş işten geçti, olan oldu. En iyi örneklerinden biri de akaryakıt zamları işte. Görüyor musunuz? Hiç düşüyor mu? Düşmüyor. Bundan sonra düşmeyecek. Niye? Eşel mobil sistemini bir kere de bıraktık. Özetle yani Merkez Bankası bugün yine şakalarını yapmaya devam etti. Ama ben asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şakasına değinmek istiyorum. Bir kere daha yine dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde olmaktan bahsetti. Ben şöyle bir hızlıca bir hesap yaptım. Dün ciddiye aldım bunu. Sonuçta koskoca Cumhurbaşkanı söylüyor değil mi yani? Seneye dolar kuru 250 iş günü boyunca, tek bir gün değil ortalaması alınıyor, 250 iş günü boyunca her gün 4 lira olursa hakikaten dünyanın en büyük 10. ekonomisi oluyoruz. Güney Kore'yi geçiyoruz. Veya seneye dolar cinsi %125 büyürsek gene oluyoruz. Yani ancak böyle uç fikirler, uç oranların olabileceği yerdeki şeyleri hala bize satmaya çalışıyorlar. İşte yılbaşı öncesi yayın diye gülelim diyoruz ama hakikaten güler misin, ağlar mısın denilecek cinsin iddialar bunlar.
Çok iyi talk show yapılır burada değil mi Murat? Talk show olmaz mı?
Yani işin açıkçası 2011 yılında ilk olarak bu 2023 hedefleri olarak gösterildi. 2011 yılında dediler ki 2023 yılında Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gidecek. Başka 500 milyar dolar ihracat yapacak. Başka kişi başı gelir 25 bin dolara çıkacak. Başka işsizlik %5'e inecek. Falan filan. Herkes bir coştu arkadaş. Ya şaka maka, tam bir yıl kaldı. Ve yani ben bunları mesela tekrar dile getirirken içimde bir sıkıntı duyuyorum, bir utanç duyuyorum. Yani Türkiye o günlerden bugünlere nasıl geldi, nasıl bu kadar fakirleşti? Türkiye şu anda mesela yıllarca Ecevit Demirer, bir ara Ecevit zamanında 16. en büyük ekonomi oldu. Ondan sonra hep 17'ydi. Yani bunlar öyle bir yılda, iki yılda kolay kolay değişecek şeyler değil. 5-10 yılda da değişmezler. Türkiye zaten 2002'ye 17. sırada girdi. Ve arkadaş nasıl başardılarsa bizi 5 basamak birden düşürmeyi başardılar. 20.liği İsviçre'ye kaptırdık, şu anda 21.yiz. Ama kur 18 liraya falan çıkarsa 22. durumdayız. Yani bizi Suudi Arabistan geçti, Hollanda geçti, İsviçre geçti. Hayır, işin açıkçası onlar da zenginleşerek geçmedi. Biz fakirleşerek onların arkasına geldik. Yani bir ülkeyi bu anlamda, ciddi anlamda fakirleştireceksin ve hala bunları söyleyebileceksin. Yani ben çok aklım almıyor tabii. Bu da güzel bir şey. Yani insanın tasasız olması, iddia etmesi. Bakın bu mesela çapkın kuralıdır. Yani bir çapkın yakalanırsa ne olursa olsun karşısındakine inanma fırsatı vermek zorundadır. Niye? Çünkü karşısındaki affetmek için ona inanmak ister. Ha aynı yatakta basılsa bize yok öyle bir şey. Sen yanlış gördün. Sen doğru görmedin. Dur anlatayım. Bir söz ver yahu falan deyip inkar etmek zorundasın. Çünkü karşısındaki yani ona bir şans evet yaptım dersen karşısındakinin şansı kalmaz. O yüzden inkar edeceksin. Ve her dakika ona bir şans tanıyacaksın. Hayır yapmadım, hayır yapmadım. Evet 10. ekonomi olacağız, 10. ekonomi olacağız, 10. ekonomi olacağız. Ya hikaye bu zaten. Çapkınların kuralı uygulanıyor ülke yönetilirken.
Güzel. Ülke yönetilirken çapkınların kuralı yönetiliyor. Türkiye G20 ile vedalaştı aslında 2022'ye girerken. Hiç yanlış söylemiyoruz. Ayrıca biz, bendeniz gazeteciyim. Hiçbir şeyin tarafı değilim. İşim kamuoyunu bilgilendirmektir. Bu kadar net. Ve hemen altına dönmek durumundayım. Bizim mevduatımızın yapısına bakarsak ne kadar, altının payı nedir mevduat?
Yani 28 milyar dolar kadar bir altınımız var. Ama asıl işte onun görünmeyen tarafı, o buzdağının ucu. Bunun dışında asıl yastık altına gömülmüş olanlar var. Bunun da işte iddialara göre 250 milyar dolar kadar bile olabileceği söyleniyor. Mümkün mü? Mümkün. Çünkü çok uzun vadeli, daha önce Merkez Bankası güzel bir araştırma yapmıştı. Çok uzun vadeli baklar, bu ülke ne kadar altın ithalatı yapmış. Osmanlı'dan ne kadar kalmıştır, şudur budur, kaçak gelenler falan. Böyle kabaca bir hesap yapıldı. O altını çıkarmaya çalışıyorlar ama o altın çıkmaz tabii ki. Çünkü o altın bu topraklarda 200 yıldır devletin vatandaşına yeter düzey güveni sağlayamaması, finansal sistemin her seferinde duvara toslaması nedeniyle güvenmemeyi öğrenmesi kaynaklı. Yani ne yaparsanız yapın finansal sisteme güvendiremiyorsunuz, ona güvense devlete güvendiremiyorsunuz.
Yani dün gece yarısı, yine gece yarıları uykusuz kalmaya ve resmi gazete okumaya alıştık hepimiz.
Evet.
Bir karar, bir kararname, bir tebliğ, bir yasa çıkıyor. Bu çıkan altınla ilgili düzenleme ilgi olmaz diyorsunuz.
Yani yastık altındakini piyasaya sokabilecek gücümüz olsaydı bunu 2001-2011 arasında yapardık. O zaman da çıkmayan bundan sonra bir daha hiç çıkmaz. Şunu anladık ki kur istikrarı da yetmiyormuş. Vatandaşın devletle nasıl bir ilişki kurduğu da çok önemliymiş. O ilişkiyi de bozabileceklerin en üst düzeyinde bozdular. Yani az önce dedim ya, şimdi getirdikleri enstrümanın çok ciddi katkıları da var yatırımcılar için. Ama neden bunu değerlendirmiyorlar? Neden güvenemiyorlar? Çünkü diyorlar ki ya mutlaka iktidar bir şey yapar, ne yapar, ne eder, onu bize ödememek için bir yolunu bulur eder. Ne bulur diyorum? Soruyorum vatandaşa şimdi. Ben az çok kendim mesleki olarak bunu tahmin edebilirim ama vatandaş bilmiyor. Ya işte olur kardeşim, bir şeyi bulur. Bunlar ödemezler. Böyle diyorlar. Şimdi böyle bir açıklamaya, yani böyle bir ön yargıyı kırmanın yolu var mı? Bence yok.
Gerçekten Türkiye kendini durduk yere aslında Sırat Köprüsü'ne attı ve oradan sınav vermeye çalışıyor. Evet, sıkıntı vardı 2015'ten bu yana, değil mi, ötelenen,
evet,
bir sıkıntı. 2018 krizi, 2020 pandemi ve sonuçta 4 ayda bir inat, değil mi bunun adı? Faiz neden, enflasyon sonuçtur inadı mı bu?
Vallahi inat mı bilmiyorum ama öyle bir yıkıcı bir durum yarattılar ki. Şimdi mevduat faizleri nereye gitti? Kredi faizleri, hani çok dertleri onlar ya, o nereye gitti?
En büyük sorun.
İşi, normal şartlarda bir asgari ücretlinin şu anda çıkıp da hani dolar düştüğü zaman değil de %50 zam aldığında hakikaten halay çekmesi lazım. Değil mi? Ne güzel bir haber. %50, hatta işveren için de çok iyi. %15 muafiyet uygulayacak. Ama hiç öyle sevinen gördünüz mü siz?
Ben işvereni de görmedim. Aslında işverenin mutlu olması lazım. En mutlu olan da kamu tabii ki. Asıl güzellik onlara. Yani kamunun cebi dolacak bu işten.
İşte dolabilecek mi diye bir soru işareti yapayım. Çünkü hakikaten bu bozulmayı ikna etmek, şey etmek. Mesela bak, biraz önce bir yandan da izliyorum. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı yeni Türk aşısını oluyor. Şimdi biz ikna olalım diye de teşvik etmek için canlı yayınlıyorlar bunu. Normalde böyle bir şey hiç gerek kalmaması lazım. Şimdi ben hakikaten gözümle de görsem o aşı Türkovak mı diye bir bakmak isterim.
Ben
kolay
de
kolay
de
güvenemem. Niye? Bu ben mi kırdım bu güveni? Onlar kırdı. Dolayısıyla yani ne yaparlarsa yapsınlar artık bunu düzeltmenin yolu yok. Bu iş geçti. Devlette, vatandaş arasındaki bağ koptu. Hükümette de koptu. Gerçekçi olalım. Ha, anketler, siyaset bu işin diğer başka tarafıdır. Onu başka bir gün tartışırız. Konunun uzmanları, ama o bağ bir daha kurulamaz.
Diyorsunuz. Bu kadar netsiniz.
Yani geçti borun pazarı diyelim. Sözün gerisini biliyorsunuz.
Geçti borun pazarı, sür eşeği nide derler. Siz öyle diyorsunuz ama ben yine şu küçük yatırımcıya, yola ve yolculuğa bakacağım. Arka kapı diplomasisi nedir? Yani bu kadar kuru nasıl satabilirler bir gecede? Kim satar? Böyle bir şey mümkün mü?
Şimdi onu bir anlatayım. Şimdi akşam saatlerinde zaten siz gidip de döviz büfesinden işlem yapamazsınız. Bankadan işlem yaparsınız. Bankalarda çok açık bir kotasyonlar verirler. Ve böyle anlarda iyice açarlar. Kolay kolay satamazsınız. Kim satmıştır derseniz, şimdi bu biraz bahis gibi. Yani siz Yeni Zelanda Ligi için de Türkiye'de bahis oynatabilirsiniz. Maçı izlemenize bile gerek yok. Değil mi? Bu da aynısı geçerli. Şimdi Türk lirası sadece Türkiye'de işlem görmüyor. Londra'da görüyor, New York'ta da görüyor. Ve Türklerin de, başkalarının da, belki bankaların da, havuz hesaplarının da birilerinin oralarda belki işlem hakkı var. Yani hesabı var. Hali işlem yapıyor. Muhtemelen onlar satmıştır. Ve dünya genelindeki bütün denizlerin aynı seviyede olması gerektiği gibi bir fizik kanunu. Sonunda Londra'daki de, New York'taki de veya Hong Kong'daki de Türk lirası dolar kuru İstanbul'daki de aynı olmak zorunda. Yani sabah uyandığınızda bütün sular aynı yüzeye, aynı şeye gidecek. Dolayısıyla muhtemelen Londra'da öyle bir satış olmuştur havuz hesaplardan. Bunun haricinde ben zannetmiyorum vatandaşın, çünkü dediğim gibi erişimleri yok, o kesildi. Bunun haricinde işte kamu bankaları üzerinden yapılan bir satış açık ve net ortaya çıktı. Zaten Nurettin Nebati kendisi de itiraf etti. Yani ismini vermeden her silah kullanılır, onu da yapmış olabiliriz falan demeye getirdi. Böyle olmuş. Asıl ben şunu merak ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddiaları var. Şimdi o iddiaları biz doğrulayamayız. Çünkü bankalar için tek tek söylüyor. BDDK bankalar için kamu mevduat ortak diyor. 3 bankanın toplamını ben görebilirim BDDK'da. Haftaya perşembe açılacak, göreceğim. Bakalım ne yapmışlar, ne etmişler.
Ama Kılıçdaroğlu'nun iddiası belli ki şeyi gerektiriyor. Bir taraftan istihbarat almış. Onun doğruluğu önemli. Eğer dediği kadar rakamlar feciyse, bizim bildiğimizin ötesinde başka şeyler varsa, o zaman iş çok daha kötü.
Diyoruz, diyoruz, duruyoruz. Çünkü her defasında yutkunma gereğini duyuyor Meliha ve Murat Muratoğlu. Arabanız var değil mi? Araban var hocam.
Ben motosikletçiyim.
Aa, arabayı sattın mı?
Yok, araba da var ama annemin üstüne. Benim değil.
Yani araban yok mu?
Yani Ferrari'yi saymazsak yok.
Ya espri de güzel. Ferrari'sini satan yani, bilge gibisin.
Ona araba demiyoruz artık. Çok eskidi ya. Yani 2015 model.
Hayır, bunu
Ferrari.
Şunun için soruyorum. Yani, yani
2016 model eski araba diyorsa Diyanet İşleri Bakanı, ben 2015 modeli hiç saymam.
Senin model kaç? Yani Diyanet İşleri Başkanı korkuyor yeni araba almaya. Kaç milyonluk arabaya biniyordun?
Hiç saymıyorum, hiç söylemiyorum.
Söyle söyle, korkma korkma, başka bir şey soracağım.
Yok ya, ben motosikletçiyim, arabayla çok işim olmaz.
Motosiklet ne kadar onda o fiyat, bindiğin motosikletçiysen?
Yok, iki tane var, biri ucuz, biri nispeten pahalı. Pahalıyı çalarlar diye çıkartamıyorum çünkü kamyonetin arkasına atıp götürüyorlar. Bir tanesi kurye motosikleti, bak ona hiçbir şey yapmıyorlar, 5 gün bırak orada bırak kalıyor.
Aa, güzel. Ya bunu şunun için soruyorum. Yani araba var, motosiklet var, evde vardır ama vatandaş ne yapsın? Şimdi politika
var. İyi de
fark.
Ben ekonomistim. İşim paradan para kazanmak zaten.
Mutlaka.
Yani, eğer kazanamıyorsam hiç çıkmayayım daha iyi.
Yok ya, bunun için söylemiyoruz. Politika
var. Ya benim merakım, bak Murat'la da paylaşmak istiyorum şimdi. Yani söyle. Müsaade edersiniz. Şimdi demin arka kapıdan falan bahsetti ya. Şimdi bizim... en azından Erdoğan'ın açıkladığı işte en son döviz rezervlerimiz 120 milyar dolarıymıştı değil mi Murat?
Evet.
Brüt. Güzel. Şu anda eğer Kılıçdaroğlu'nun dediği doğruysa, ki doğru gibi gözüküyor. Şimdi net rezervimiz eksi 64 milyar dolar olarak gözüküyor. Hadi biz buna eksi 60 milyar dolar diyelim. Çünkü bir 20 milyar dolar 40 milyar dolar civarındaydı. Şimdi 120 milyar dolarımız vardı, 60 milyar dolar eksimiz var. Yani aslında bizim brüt olarak 60 milyar dolarımız kaldı. Şimdi bu 60 milyar doların 23 milyar doları Katar'la, Çin'le, Kore'yle yapılan swap anlaşmaları. 23 milyar dolar ağırlıklı Katar olarak. Biz yaklaşık 6,5 milyar dolar IMF'den SDR cinsinden para aldık. SDR IMF'nin para birimi. Daha önce de 500 milyon vardı. 7 milyar dolar diye 30 milyar dolar.
Onlar da toplam. Havadan geldi, bedavadan.
Evet, bedava para baldan tatlı ama evet. Siyasi yansıması farklı oldu.
Ama bozduran ülke façayı çizdirdiği için, batık muamelesi gördüğü için onu bozdurmak yemiyor. Kolay değil tabii. Şimdi 30 milyar dolarda kullanamadığımız para birimleri var. Rezerv işler. Niye? Çünkü gidip de Katar'da 15 milyar dolar para dolaşmıyordur dolaşımda. Gidip onu satamazsın. Onu dolara da çeviremezsin. Yani Katar parası sabit dolara göre ama çevirme şansın yok. Haliyle biz onu Katar riyali olarak, Çin yuanı olarak ve Kore vonu olarak tutuyoruz o paraları. Onları bozduramıyoruz. Şimdi 30 milyar dolar da onları attık. Şimdi bizim brüt rezervimizde yaklaşık 30 milyar dolar kaldı. İşte bunun 20 küsür milyar doları, hadi aslında 30'a yakın şeyse, altınsa, bizim brüt rezervimizde ne kaldı? Ben onu düşünüyorum.
Aman aman aman, yani bu hikayenin sonu çok renkli değil değil mi? Biraz iç karartıcı. Ne diyorsun Murat?
Uluslararası çalışmış.
Hayır, sen de öyle, o da öyle.
Arkadaş. Ben mi yanlış düşünüyorum bir yerde?
Ben şimdi biraz yoksa, moral vereyim. Ne de olsa işte Azerbaycan'la, belki Bahreyn'le, Kuveyt'le, Suudi Arabistan'la yeni swaplar yapacağız ya. Diyeyim.
Yani swap yapan ülke sayısı artacak.
Manat koyduk, ne yapacağız? Yani hayır, sorun o değil. Yani şöyle, ya zaten Merkez Bankası sonuçta bu sayıların hepsi 2 milyon dolar aldığınızda gidip kimsenin elinde 2 milyon dolar falan saymıyor. 2 milyon doları ekranda görüyorsunuz. Zaten hikaye orada kilitlenmeye başlıyor. Yani bunu mesela Arjantin yaptı. Şimdi Arjantin kuvvetle muhtemelen 2-3 ay sonra monetaryuma gidecek. Yani o ödeyebilecek bir parası yok. Çünkü Arjantin'in en büyük hatası neydi? Arjantin insanlara güven vermedi ve insanlar bankadan paralarını çekip dolara çevirdi. Ha, diğerleri bankadan paralarını çekip diğer ada ülkelerine ve diğer komşu ülkelere kaçırdılar. Çünkü Arjantin paraya her an el koyabilir korkusu vardı. Bütün para yastık altına gitti ve sistemde para kalmadı. Ve Arjantin halkı eğer %5 daha sistemden para çekerse, Arjantin default ediyor. Yani monitoruma gidiyor.
Yani 2022'nin ilk olayı Arjantin'den haber alacak mıyız?
Arjantin kesin. Çok zor. Şöyle söyleyeyim. Arjantin'in milli sporu borçları ödeyememek. Yani orada çok alışıldık bir şey. Bizdeki gibi değil. Sıkılınca bunu yapıyorlar.
Türkiye'nin milli sporu da borç ödemek.
Evet, şu ana kadar onda iyi gittik. Borç yiğidin kamçısı dedik ama bir şey söyleyeyim. Hadi buradan 2022'de ne olacak, en kötü ne görürüz'e geçelim müsaadenizle. Şimdi o da şu, bir karar vermemesi lazım hükümetin. Şimdi bir iki ay daha denedik. Diyelim işte dedik, rezervlerle kuru burada tuttuk. Başka swaplar yaptık. İşte bu kur korumalı mevduata geçenler oldu. O esnada kur istikrarını sağladık. Onları da sattık ettik. Bir döndürdük diyelim işte. Mart ayı geldi. Küresel piyasalar zorlanıyor. Dünyada işte bu pandemi devam eder mi korkuları var. Artık bir karara bağlamamız lazım. Şimdi diyecek ki iktidar ondan sonra. Eğer bu işten de sonuç alamazsak ki pek işte güven itibar sorunları türlü de almakta zorlanıyor. Bir karar verecek. Ya geri vitese basacak ya daha ileriye götürecek. Yani ya diyecek ki ya bu iş hakikaten olmuyormuş. Döndük dolaştık, yine dersimizi aldık. Yine bu faizleri bir gece arttıracağız. Tabii bundan sonra öyle %24-25 olmaz. %30-35 gibi bir yere faizleri çekecek. Ve para politikası normal kullanacak. Tamam diyecek. Ya da bambaşka bir yere gaza iyice basacak. Zaten şu son yaptıklarından anlıyoruz ki sermaye kontrolü ve benzeri bir şey hiç istemiyorlar. İstemedikleri için bunları deniyorlar. Yani daha başka yöntemleri deniyorlar.
En kolay yöntem nedir bu işten çıkış? Uygun dille söyler misin?
Şimdi tehlikeli bir soruya geldik.
Evet, ben yani orada tehlikenin tırnak içine alalım, yanlış hiçbir şey yapmadan, evet, birbirimize, size özellikle zarar vermeden, evet, buyurun.
Ben de hemen söyleyeyim, bankacılık kanunu çok özenli bir şekilde dikkate alarak şunu söyleyeyim. Bu kadar zor duruma düşmüş ülkeler sonuçta ya yatırımcıların istediği faizi vermek zorunda kalırlar paniği yatıştırmak için, ya da ben bu sistemi tamamen kapatıyorum derler, sermaye kontrolü getirirler. Bu ikisinden biri tercih etmek zorunda. Yani ya geri vites ya ileri vites. Şimdi bugüne kadarki iktidarın her zaman sonunda geri vites attığını gördük. Burada bile attı. Bakmayın yani öyle dediğine bakmayın. İşte yeni bir kur korumalı mevduat geldi. Rezerv satıldı. Yine geri vites attılar. Ama gün geçtikçe Erdoğan da daha katılaşıyor ve denemediğimiz, görmediğimiz şeyleri gösteriyor. Dolayısıyla bunların riski sıfırdır diyemiyorum. Ama dinleyicilere de şöyle güzel bir moral verici bir şey söyleyeyim. Bu kişiler işlerine gelmedikleri zaman tabii ki serbest piyasayı biraz yönetmeye çalışıyorlar ama en nihayet hep serbest piyasaya bağlı kaldılar. Yani mesela bugün kur korumalı mevduatı zorunlulukla geçirilmiyoruz. Bunu da yapabilirlerdi kanun gücüyle. Olmuyor. Demek ki onlar da sermaye kontrolü istemiyorlar. Ama az önce Murat'ın dediği yere gidersek, halk paniklerse, bir anda daha başka şeyleri görürsek bankacılık sistemi riske gireceği için girmesin diye bu kararlar alınır. Olur mu derseniz bence olmaz. Güzel. Sıfır ihtimal mi derseniz sıfır demem.
Anlıyorum. Ben de çok üzerine gitmiyorum. Burası tehlikeli sudur, evet, girmeyelim. Ama sorun
ama
şu.
Ama tehlikeli su değil aslında. Bunlar biz şeylerden konuşuyoruz. Sadece olasılıklardan konuşuyoruz. Zaten tabii işimiz olasılıklar. Yani finans olasılık hikayesidir. Yani bugün Amerika'da 3A şirketli, 3A notlu şirketler battı. Fannie Mae battı. Bütün kredi verenler battı. Yani zaten finansın doğasında batmak vardır. Şirketlerin doğasında batmak ve kâr etmek vardır. Yani bu dünyanın son, siz dünyada bir ülke battı diye kepenkleri kapatıp gittiğini veya kendini feshettiğini gördünüz mü? Yok öyle
ya,
bir şey.
Ülkeler ya değil. Ha. Şirketler batar, kurumlar batar, ülkeler insanlar yani batar. Dolayısıyla merkez bankaları gibi para basan kurumlar paraları basar ve yolculuk farklı bir biçimde devam eder aslında.
Ayrıca kurtulmak için çok güzel sebepler de var, basit diye. Mesela yarın git, şimdi adam gibi IMF ile anlaş, 100 milyar dolar talep et. Amerika'yı ikna edeceksin tabii. Çünkü IMF Amerika'nın izni olmadan hiçbir ülkeyle anlaşamaz. Şu anda senin 100-110 milyar dolar paraya geldi mi sana? Zaten IMF de arkadan garantör olursa şu anda credit default swap dediğimiz CDS'lerin çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü arkana senin IMF para koymuş oluyor. Ha, sen yine hatalar yaparsan yine batarsın. Sonuçta IMF ile Arjantin'in 60 milyar dolarlık bir anlaşması var. Arjantin yine default ediyor, yine batıyor. Yani ama sen akıllıca davranırsan, yani zaten şimdi iktisat bilmenize gerek yok. Ekonomiyle hobi olarak ilgilenseniz bile yani zaten mantığını olayını anlayabilirsiniz. Eğer sizin paranız bir günde, bir yılda %20 eriyorsa siz bundan daha fazla getiri talep edersiniz. Bu nedir getirisini talep edeceğiniz? Faiz. Çünkü başka ne getirisi talep edeceksiniz? Haliyle faiz sonuçta risksiz oran olarak kabul edilir. Yani risksiz bir emtia olarak, bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Sonuçta net getirisi vardır. Siz eğer istenilen faizi veremiyorsanız ve parayı göre göre eritmeye başlıyorsanız para o birimden kaçmaya başlar. O para biriminden. Çünkü
olmadı mı 2020'de? Olmadı mı 2020'de? Pandemide olmadı mı? 6.85'te dolarları niye sattık?
Oldu. Yani bakın bugün mevduat kompozisyona bakıyoruz. %65 oranında en son açıklanan, tabii değişecek bu kuvvetle muhtemel yarın. Çünkü parite etkisi de var. %62'lere 61'lere iner. Yani sizin para birimi %40'ın biraz üstünde, belki biraz altında işlem görürken yabancı bir para birimi sizden daha çok işlem görüyor bankaların içinde. Aynı zamanda mesela konut fiyatları niye bu kadar arttı? İnsanlar Türk parasına güvenmedi, dolar da almayayım, konut alayım dedi. İkinci el araba fiyatlarından bahsediyoruz.
Onun için sorduk dünyada bizden araban var mı, evin var mı diye. Parayı kazandın, ekstrasını aldın mı diye soruyoruz o yüzden. Yanıt vermedin ama.
Bir daha sorunuzu alırsam bu sefer yanıt vereceğime inanıyorum. Çalıştım
yani. Yani arabanız, eviniz var ama para kazandınız. Paradan para kazanmak da güzel bir şey. Aslında para kazanmayla ilgili de hep olumsuz konuşmamak gerekir.
Yani işin açıkçası 2021 ve önümüzdeki yıl para kaybetmemek para kazanmaktan çok daha önemliydi bence. Yani 2021 yılında öyle çok ekstra para kazanabilen insanlar ben tanımadım. Yani benim danıştığım insanlar da ya illa yani şöyle ihracatçılar mesela inanılmaz para kazandılar. Yani ihracatçı şirketler falan çok yüksek ama paradan para kazanmak 2021'de aslında çok çok kolay değildi. Yani tamam Amerika'da borsalar arttı falan. Mesela Türk insanı Türk lirasına o kadar güvenmiyor ki hayatında daha adını duymadığı kripto paralara anormal paralar akıttı.
Çok tehlikeli, yani paralar... çok tehlikeli. Ben bu ülkede 84, 89, 90'lı yıllar, 94, 98, 2001, 2008 tüm krizleri takip eden bir gazeteciyim. O kadar tehlikeli ki söylediğiniz. Ne olduğunu bilmediğiniz kişilere, kurumlara ve sisteme para teslim etmek. Onun için kripto para düzenlemesi önemli mi?
Tabii ki çok önemli. Yani düşünün Todex diye bir adamın biri geldi, çarptı gitti. Yani hangi şirketler, bir de hangi kripto paralar, ne? Yani bunu insanlar bunu aslında bir umut olarak oynadılar. Yani her iddia neyse haliyle onlar da iddia gibi oynadılar bunu. Yani
oynamak demeyelim. Bu şans. Oynamak ama yatırım oynamak değil. Ciddi bilgi, bilimle yatırım yapmaktır değil mi?
Öyle ama diyeceğim
tabii
de.
Ki ben şimdi gidip de ya yatırım yapın oraya akın falan demiyorum. Ben insanların kompozisyonunu söylüyorum. Şimdi önünüzdesin Koç Holding, Sabancı Holding, Akbank, İş Bankası, Ereğli Demir Çelik. Borsa var değil mi? Borsa. Yani bu şirketler var. Ve borsanın 2 milyon yatırımcısı var. Kripto paranın şu anda Türkiye'de bilinen 5 milyon, tahminen 10 milyon yatırımcısı var. Yani tam olarak bilemiyoruz çünkü kontrol altında bir hikaye olmadığı için. Yani borsanın 2,5 kat daha fazla insanı kripto paralarla ilgilenmiş durumda.
Bütün gençler yani orada. Çok seviyorlar. Gerekiyor. Doğru. Ne diyorsunuz?
Yani bunu göz ardı edebilecek bir gerçek değil. Yani Avrupa'da en çok kripto para sahibi ülke Türkiye. Avrupa. Koskoca Avrupa'da. Yani zenginliğimiz açısından belki sonda ilk üçü oynuyoruz. Ama en çok kripto para sahibi ülke sanki en zengin ülkeymişiz gibi biziz. Dünyada dördüncüyüz. Yani bunu aslında sosyolojik olarak da incelemek gerekiyor. Bunun sebeplerine inmek gerekiyor. Yani düzenlemeyle olacak bir iş değil bu. Yani biraz daha derine inmek gerekiyor.
Şimdi kişilerin refahının önemli bir kısmı da huzurla geçirdikleri vakitle ölçülmesi gerekiyor. Şimdi siz akşam eve geldiniz. Para biriminizin ne olacağını düşünmek zorundasınız. Cebinizdeki 3 kuruş veya 5 kuruş neyse ne. Hala heyecan içerisiniz. Halbuki işi bitirdiniz, mesai bitti, rahatlamanız lazım. Yemek yiyeceksiniz, uyuyacaksınız, film izleyeceksiniz. İşte onu yapamıyorsunuz. Şimdi Almanlara
i̇şte
baksanız...
İngiltere'den dönmeyecektin doktor.
Almanlara...
Yanlış ülke yani.
Ama orayı da bozdum. Ben bir gittim, Brexit oldu. Orası da heyecanlı hale geldi.
Onlar da huzurlu.
Heyecanını götürüyorum her yere.
Ama kendisi gidip geliyor değil mi Londra'ya?
Gidiyor. O sırları açmayayım ben. Kendisi güzel bir Londra... Gezgini.
Huzur arıyorsan İsviçre'ye, İsveç'e, Norveç'e gideceğim. Burada huzur yok. Yanlış yere geldin.
Valla seni bir doğa yürüyüşüne getiremedim ben daha. Göbekler erimeli. Sağlıklı olmamız lazım. Ben hep dağdayım. Bekliyorum yürümeye.
Murat sana söylüyor.
Murat incecik ya.
Bu arada bu Todex mevzusu açılınca aklıma hep şey geliyor benim. Şu Şener Şen'in filmi vardı. Hani insanları kamyona bindiriyorlar. Sonra işte Münih diye İstanbul'a bırakıyorlar. O misal. Şimdi evet. Todex'e giriyorsunuz. Zannediyorsunuz ki emirinizde karşına gerçekten kripto para alınıyor. Yok. İşte sizi Münih demişler, İstanbul'a bırakmışlar misali. Aslı o Todex'in kendi hesabına gidiyor. Oradaki adam alıyor, çıkıyor, gidiyor. Yani demeye çalıştığım şey, evet bu kadar yaygın bir hale geldi. İnsanlar Türk lirasına güvenemedikleri için, biraz da macera aradıkları için deniyorlar. Güzeldir. İşte eve gittikleri zaman madem Türk lirası dolar kuruna bakmaktan sonra çok siyasi mevzular var, onları izleyeceğim. Onun yerine birkaç grafikte daha keyifli bir şekilde kripto para alır satarım diyorlar. Tamam. Ama işte sonu her zaman böyle olmuyor. Biraz önceki o Şener Şen filmindeki gibi Münih derken İstanbul'da olabileceği için düzenleme iyidir. Yapılması lazım. Bir de çok hakikaten şimdi biz burada gülüyoruz, ediniyoruz ama çok ciddi kara para kaçırılıyor bunlar neticesinde. Yani bundan sadece ya, Türkiye özel değil, dünyada da var.
Katılıyorum.
Düzenleme yapıyoruz diye de sistemi öldürmemek gerekiyor. Çünkü dünyada sonuçta ya 10 yıllık bir Bitcoin gerçeği var. Her ne kadar anlasanız inanmasanız da. Ve bunun arkasında yatan blockchain gerçeği var ve bir metaverse, tam metaverse belki biraz daha balon olabilir ama dünyanın en büyük 5. bilinir şirketi kimdi? Facebook'tu. Facebook adını Meta diye değiştirdi. Ve milyarlarca dolarlık ismi bir anda çöpe attı gitti. Yani bu iş aslında yanlışlıkla ben düzenliyorum diye yasaklanacak bir hikaye değil. Hatta yazılımını çıkartıp yani blockchain zincirlerini sen kurup dünyaya ihraç edebilirsin. Yani senin böyle bir potansiyelin var ve buna uygun senin gençlerin var. Yani benim korkum odur ki tamam düzenleme yapacak, tamam insanları kurtaracak. Düzenlemeye varım ama düzenleme yapıyorum diye biliyorsunuz en son FX'te bir düzenleme yaptılar ki ona ben kısmen katılıyorum. Kaldıraç her zaman çok büyük kumardır. FX'te düzenleme yaptılar. Sektörü tamamen öldürdüler. Parayı da yurt dışına kaçırdılar. O çok önemli değil. Tamam Türkiye'dekileri kurtardılar ama yani sonuçta blockchain altyapısı finansmanın geleceği. Yani ileride artık hisse senedi olmayacak dünyada. Bunu görmek gerekiyor. Mesela Ereğli'nin hisse senetleri değil tokenları olmuş olacak. Siz tokenları alıp satacaksınız ve çok hızlı dönecek hikaye.
Şimdi,
yani bütün borsalarda bunlar dönecek. Yani biraz da bunun altyapısını düşüneceklerine inanıyorum ben.
Ben tokenlar deyince bakıyorum ta Batman'dan Giresun'a futbol kulüpleri tokencı olup çıktı. Nedir bu dertleri diye bakıyorum. Bakarken ben kredi faizlerine de bakacağım ama bugün sosyal medyada en çarpıcı konular neydi? Kısaca ona bir göz atalım mı?
Şenol Babuşçu, Merkez Bankası'nın son düzenlemesi sonucu bankalar döviz mevduatı hesaplarından komisyon almaya başlayabilir. Riskli bir düzenleme. Yabancı para mevduat zorunlu karşılık için Merkez Bankası yıllık %1,5 komisyon istiyor. Eğer banka müşterisinden belirli oranda Türk lirasına dönüp mevduat hesabı açan varsa bu bankaların zorunlu karşılık tutarları için 2022 yıl sonuna kadar komisyon yok. Merkez Bankası bankalara kur korumalı vadeli TL mevduat hedefi verip baskı oluşturuyor. Independent Türkçe spor yazarı Okan Can Fenerbahçe'deki son durumu köşesinde değerlendirdi. Can, oldukça anormal bir durum yaşıyor Fenerbahçe. Anormal olansa, anormal olan süreçlerin artık normalleşmesi. Artık transfer yapmak ve teknik adam değiştirmek rutin bir duruma dönüşürken bu rutin durum bir alışkanlık yaratıyor Sarı Lacivertli kulüpte. Kimin teknik adam olacağı, kimin transfer edileceği artık oyunun kendisinden daha fazla çekici oluyor. Sonuç olarak sürekli istifaya davet edilen yönetim ve ıslıklanan takımla sağlıklı karar alma mekanizması bozuk, karıncalanmış bir görüntü ortaya çıkıyor. Peki güzel başlayan bu hikaye buraya neden geldi diyen Can, Fenerbahçe camiası o kadar fazla beklenti yüklemişti ki Ali Koç'a adeta bir devrim bekleniyordu kendisinden. Fakat uygulamayı düşündüğü sistem ilk arızayı verdiğinde tribünler kendisine Ersun Yanal isteğiyle karşılık verdi. Ve genç Fenerbahçe yönetimi ilk olarak o meşhur sarı öküzü o dönem verdi aslında. Sonrasında daha edilgen ve daha çabuk enfekte olmaya başladı kulüp ifadelerini kullandı. Böyle bir ortamda gelecek her teknik adam bu sefer de başka baskı ortamına maruz kalabilir. Çünkü sarı öküz verildi bir kere. Okan Can.
Ne diyorsunuz? Şenol Babuççu'yla mı başlayalım? Hangi takımı tutuyorsunuz?
Fenerbahçeliyim ama fanatizmimi epey bir yıl önce bıraktım, emekli oldum o işten.
Murat hangi takımı tutuyor? Murat
ben
Murat
ol. Ben tabii Fenerbahçeliyim.
İşte Fenerbahçe ile ilgili Okan Can'ın yazısı çarpıcıydı. Ne diyorsunuz? Mevduatlar, yani şöyle, zorunlu karşılıklar.
Yani ihtimal dahilinde, kesin değil. İşte bir şekilde dövize kayışı, döviz sevdiyatları caydırmaya çalışıyorlar. Bankalar şimdi bizim onlara yatırdığımız mevduata gidip Merkez Bankası'na bir kısmını yatırmak zorundalar. Oradan bir maliyet onlara oluşturulursa bize de yansıtma ihtimalleri var. Ama Yani benim tavsiyem iktidara, yani kendim için söylemiyorum, onların iyiliği için diyorum. Bu oyunlara girmesinler, çok ters tepiyor. Yani yapmasınlar. Daha önce döviz alımına da böyle %1 kadar bir vergi getirdiler, ters tepti. O yüzden daha olağan bir şekilde yola devam etsinler ki kendi ömürlerini uzatsınlar. Bunu memleket için demiyorum, bizzat kendileri için söylüyorum. Tamam,
yani Tobin'den mi söz ettiniz biraz önce?
Yani Tobin denemez. Yenisi o daha önceki alım satımdaki Tobin vergisiydi. Yani bir sermaye giriş çıkışı, döviz alım satımı gibi. Ama bu da işte dövizi tuttunuz minikten bir servet vergisini andıran bir durum gibi olur. Ama kesin değil daha.
Ne diyorsun Murat Muratoğlu buna?
Ya, bunun için tabii bankaların belirli oranları tutturması gerekiyor. Belirli oran tutturan daha az ödeyecek. Yine karma karışık formüller. Aslında bunlar bize Merkez Bankası'nın elinin aslında ne kadar zayıf olduğunu imajı uyandırıyor, gösteriyor demeyeyim. Merkez Bankası elinin çok zayıf olduğu imajı uyandırıyor. Niye böyle bir imaj uyandırıyor? Tamam, sen getirmişsin. Şimdi bankalarda yaklaşık, şimdi bankaların 9 aylık bilançolarına baktığımızda toplam bugünkü kurla 4.6 milyar dolarlık bir karları var bankaların. Bu şu anda 260 milyar dolara yakın bir döviz mevduatı var ve buna yaklaşık 65 milyar dolara yakın muzdam karşılığı olarak Merkez Bankası'na yatıyor. Siz bunun %1,5'u yaklaşık olarak 1 milyar dolara yakın ediyor. Şimdi siz bankalardan 1 milyar dolar ben para keseceğim derseniz bankaların kârı işte 4.6 milyar dolardan bir anda 3.6 milyar dolara inecek. Bankalar ciddi anlamda kar kaybedecek. Ne oluyor? İşte borsadaki satışlar, bankaya arka arkaya gelen satışlar bu. Şimdi bankaların zaten rasyoları örselenmiş durumda. Türkiye'de batacak banka var mı? Yok. Yani ben ona kalıbımı basarım. Ama bankaların normal şartlarda oturup sermayesini yandaki bankaya koysa emin olun daha fazla kâr edecek durumdalar. Bankalar kâr edemiyorlar. Bankalar batıklarını hesaplayamıyorlar çünkü batmayı yasakladılar. Yani bankaların üzerinde bu kadar oyun oynanmaz. Bankaların karlarına bu kadar göz dikilmez. Tabii söyleyince 4.6 milyar dolar kâr etmişler. Vay arkadaş diyorsun. Diyorsun da adamların aldığı risk ve koydukları sermayeye bakarsan aslında hiçbir şey yapmamışlar. Yani boş boş oturmuşlar gibi gözüküyorlar. Yani o yüzden yani bence çok sakıncalı bu gibi şeyler. Yani insan sonra sermaye kontrolü deyince niye? Bir çeşit adım adım bu da tutmazsa bir sonraki adım sermaye kontrolü olacaktır. İnsanlar bundan tırsıyor. Bunlar hep böyle olmuştur.
Yani o yüzden serbest piyasa ekonomisinde dengeyi bozmamak gerekiyor. Çözüm var değil
yani
mi?
Ne gerek vardı? 980 milyon dolara ihtiyacın mı var?
O kadar.
Yani o mu kurtaracak seni?
Ben bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Murat'ın dediği güzel bir nokta oldu. Ona ekleyeyim. Yani şimdi iki gün sonra bunlar kredi genişlemesi yapmak istemeyecekler mi? Seçimi kazanmak istiyorlar, ekonomiyi canlandırmak isteyecekler. Bankaların kredi verebilmesi için sermaye ihtiyacı var. Biraz onlar sınırlara yaklaştılar. Peki hangi banka yönetimini, yereyle yabancı bankayı yeni sermaye getirmek için ikna edebilirsin? Mümkün mü? Çok zor. Yani siz zaten cebinizi 1 milyar dolar da almaya çalışıyorsan o da olmaz. Yani hakikaten bu iş raydan çıktıktan sonra geri yerine koymak için yapılan garip hareketlerin sonucu böyle oluyor ama böyle olmaz.
Bu acemici hareketleri yapmamak lazım. Daha ciddi bir ekonomi yönetimi sorunu çözebiliriz. Böyle yaklaşmak lazım ama vatandaşın işi zor. Demin kaynadı gitti banka deyince hemen şu kredi faizlerine, tüketici kredi faizlerine, gösterge faize, politika faize bakalım mı?
Bakalım.
Nedir orada son durum?
Şimdi politika faizi %14 ama mevduatlar işte %18-20 civarı alınabiliyor. Tabii paranın büyüklüğüne göre vatandaşlarımız cep telefonundan girdikleri zaman bu oranları göremezlerse bana kızmasınlar. Onun suçu çok paraların olmaması. Yani yoksa büyükleri bunlar artık ödeniyor. Çünkü krediyi artık %30'la rahatlıkla satabiliyorsunuz. Hatta bazı daha riskli krediler %40'a kadar çıkmış durumda. Bir de çok da fazla kredi vermek istemeyen bankalar var. Onlar buraya çekiyor ama normalleşmiş durumda. Dolayısıyla hakikaten sistemi bozdular. Hakikaten sonunda bankaların üstüne büyük bir kredi, batık kredi bırakmazlarsa bankaları bu şekilde 2022'de karlı hale getirecekler, daha karlı hale. Bankalara kızmalarına rağmen, nas demelerine rağmen tam tersi sonuçlar elde ediyorlar. Yani olumlu taraf dersek işte o kadar kötü şeyi gördük ki artık yani daha kötüsüne gidemiyoruz diyeyim. Ben zaten 2022 yılına ilişkin böyle olur ya, tam yılbaşından önce yılbaşı temennileri. Yani o kadar kötü hale geldi ki daha kötüleşmek zorlaştığı için artık iyileşiriz diye umut ediyorum. Demin işte Murat'ın çok da katılamadığı formülasyonun temeli buydu. Bir bilgi değil. Ya bundan daha kötüsü de olmaz herhalde ya dediğim için de. Kredi faizleri ve benzeri her konu için aynı görüşteyim. Yani işte en kötüye çok yaklaştık. Bir Mart gibi herhalde dibini görürüz. Ondan sonra biraz daha işleri çözeriz diye Umut ediyorum.
2022'de ne mesaj veriyorsun bizi dinleyenlere?
Şimdi hepimiz çok ağır bir sınavdan geçiyoruz. Yani işte bir yıl bizim için uzun, 30 yıl bizim ömrümüzün yarısı ama işte uluslar için, devletler için sadece bir küçük bir sayfa. Dolayısıyla biz o sayfanın içerisinde bayağı bir gençliği ve işte orta yaşları harcamış insanlarız. Ama her kötü sayfa bir ara geçilir. Yeni bir tertemiz beyaz sayfa açılır. Ben onun 2022'de olacağına inanıyorum. Demokratik bir şekilde olacağını da düşünüyorum. Altında çizeyim. Ama tabii oraya kadar giden kısımlar biraz sarsıntılı olacak ama umutluyum. Ha, şunu söyleyeyim, beni bir şekilde bilip sosyal medyadan sıkı takip edenler şunu fark etmişlerdir. Her yıl daha kötü olacağını söylüyordum. Yıllar sonra ilk defa bu yıl işler daha iyi gidebilir diyorum. Çünkü çok kötüye çok yaklaştık gibi duruyor. Umarım tuttururum. Çünkü daha fazla fakirleşmeye, yoksullaşmaya, mutsuz olmaya takatimiz kalmadı sanıyorum.
Her şey daha güzel olacak diyor Murat Kubilay. Ama Murat Muratoğlu, 2022 ile ilgili bizi dinleyenlere ne mesaj veriyor?
Yani benim ruhum karanlık. Murat Kubilay'ın dediği finansta da bilinir. Piyasada dead cat bounce diye bir şey vardır. Ölü kedi sıçraması. Murat'ın iyi hikayesi o. Yani çok düşünce oradan ölü kedi bile biraz sıçrar. Murat onu bekliyor anladığım kadarıyla. Ha şöyle, seçim olursa Türkiye çok ucuz bir ülke. İnanılmaz bir para yağar. Yani çok kısa sürede çok hızlı bir para girişiyle beraber insanlar hakikaten hızlı bir refaha ulaşabilir. Çünkü Türkiye ucuz ama Türkiye'ye güvenmiyorlar. Güven verecek bir iktidar gelirse, ortalık biraz toparlanırsa dünyada para yatırılacak. Zaten Türkiye gibi ucuz bir ülke kalmadı. Ama bunlar olmayacaksa ben herkes başının çaresine baksın diyorum.
Peki, ben çok teşekkür ediyorum. 2021'in son programı bu. Pazartesi günü 3 Ocak 2022. Enflasyonla söze başlayacağız. Fiyat artışlarıyla vatandaşın sözcülüğünü yapacağız. Gözü kulağı olacağız ama ben beylere göre daha umutluyum. Neden? Ben bu yüzyılın kadın yüzyılı olduğunu biliyorum. Kadınların üretime katılmasıyla her şeyin değişebileceğine inanıyorum. Gençlere güveniyorum, kadınlar ve gençler ve deneyimli yaşlılarla Türkiye yepyeni bir hikaye yazabilir. Hiçbir şey umut etmek ve hayal etmek kadar güzel değil mi? O yüzden lütfen kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bizden size en güzel gülücükler, sevgiler. Bay bay.
Mutlu yıllar.
Mutlu yıllar.
Gazeteci Meliha Okur, RSFM'de Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.